Ayrım 8.
Hepsinden ötede Allah'ın sevgilisidir. Binaenaleyh, peygamberlere iman hikmetini sergilerken, peygamberlerin Efendimiz'e nispet sırrını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani peygamberlerle Efendimiz arasındaki ilgi nedir, çizgi nedir? Çünkü peygamberlere sevgi ve saygı gösterirken, bir yandan da fahri kainata iman çizgisini telef etmemiz gerekir. Çünkü biz peygamberleri aynı ölçüde severiz, sayarız, hepsine iman ederiz derken, fahri kainat Efendimiz'i bu potanın dışında seyretmek zorundayız. Ahir zaman peygamberi olarak onun Allah sevgilisi olması hususiyetini ve ona bağlı bütün mana hikmetlerini ölçüp biçerken mutlaka ayrı bir pencereden seyretmemiz lazım geliyor. Şimdi peygamberlerin Efendimiz'e nispeti nedir? Mesela birçok peygamber ancak Cenab-ı Hak müsaade ettiği ölçüde Efendimiz'e olan yaklaşım ve özelliklerini beyan edebilmişlerdir. Ama Cenab-ı Hak bazı peygamberlere bunu beyan etmesini murad etmemişse onlar hiç bahis dahi etmemişlerdir. Ama peygamberlik sırrının özünde, yani insanları alıp eğitip Allah'ın huzuruna koymak aslında sırr-ı Muhammediye'dir. Bu sırr-ı Muhammediye'yi fark ederek veya fark etmeyerek peygamberlerin sanatı olarak kendi sanatları olarak bilmeleri gayet tabidir. Yani bir peygamber hangi devirde gelirse gelsin icraatını, Efendimizin sanatını icra ederek göstermiştir. Ahlakını icra ederek göstermiştir. Cenab-ı Hak mücadelelerin nispetinde onlara belli ölçüde Efendimizin ahlakından hikmetler yansıtmıştır. Ama bazı peygamberlerin Efendimiz'e olan iştiyakları daha aşikardır. Bunlardan en başta gelen Hazreti Adem'dir. Hazreti Adem'in Efendimiz'e hayranlığı ve Efendimiz'in kendi neslinden gelmesinden duyduğu mutluluğu, iftiharı, hazzı ve zevki dille tarif edemeyiz. Hatta meşhur bir tasavvur şairi Hazreti Adem için der ki, Zulb-ü Pakin'den fahri kainatın yeryüzüne teşrif olacağını bildiği an cennetteki taneyi yeğiverdi. Yani yasağı çiğneyiverdi. Tek benim sülbümden fahri kainat gelsin diye. Bu hikmetli yaklaşımın sırrında da Efendimizin Hazreti Adem'e karşı çok büyük bir özel ilgisi vardır. Ve gerek Hac'da gerek Arafat'ta Efendimiz'i Hazreti Adem her seferinde ziyarete gelmek, onu görmek hazzını yaşatmak ister. Dolayısıyla da Efendimiz daima Hazreti Adem'e karşı olan özel sevgisini vurgulamıştır. Ve şeytan taşlamanın bir sırrı da aslında Hac'da Efendimizin Hazreti Adem'e karşı bir özel çiçek buketi olmasıdır. Yani seni rahatsız eden bu haini benim ümmetim taşlayacaktır anlamındaki çok özel bir sunuştur. Bundan başka Hazreti İbrahim'in bizzat fahri kainatın kendi neslinden gelmesi için yaptığı dualar hem Kur'an'da hem çeşitli dini öykülerde hem de Efendimizin hadislerinden gelen bilgilerde mevcuttur. Yani Hazreti İbrahim ciddi olarak Efendimiz'i kendi neslinden gelmesinin niyazı içerisinde bulunurken bunun manevi hazdını yaşamış, bu şerefli asalet defterine kaydını yaptırmak için niyazda bulunmuştur. Asalet normalde yukarıdan aşağıya işler. Ama iş fahri kainat Efendimiz'e gelince defter aşağıdan yukarıya işler. Yani fahri kainat Efendimiz'e yukarı nesillerden intisap edenler yeni bir asalet kazanırlar. Efendimiz'in teşrifiyle. Hazreti İbrahim'in ayrıca asalet kazanması, Hazreti Adem'in ayrıca asalet kazanması söz konusudur. 7. Hazreti İsa ve Efendimiz. Hazreti İsa'nın Efendimiz'e yakınlığı açısından çok önemli bir yeri vardır. Hazreti İsa'nın Efendimiz'e yakınlığını iki noktada toparlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Hazreti İsa, Efendimiz'in yeryüzüne teşrif etmesine 600 sene kala gelmiştir. Efendimiz'e insanlığın toprağını çapalamak, nadaslamak için gelmiştir. Yani Efendimiz'e bir zemin hazırlamak için büyük bir gayret sarf etmiştir. Hazreti İsa hem Roma zulmüne hem de Yahudi oyunlarına karşı bayrak açmıştır. İki şer arasında sıkışmış kalmıştır ve mücadeleyi ikisine birden yapmıştır. Yahudiler Roma'nın vahşetini, saldırısını vesile kılarak onların madde perestliğini istismar ederek Hazreti İsa'yı ezmek, yok etmek istemişler. Roma'da insanları uyandırdığı için kendi zulümlerini isyan ettirir korkusuyla Hazreti İsa'ya karşı gelmiştir. Bu şer kuvvetler Hazreti İsa'ya karşı yaptıkları mücadelelerde etkilerini kaybetmişlerdir. Dikkat ederseniz İslamiyet yeryüzüne geldiği zaman yahut gelmesi yaklaştığı zaman artık Orta Doğu'da putperest bir Roma yoktu. Bizans vardı, belki Roma'nın artıkları vardı ama putperest değildi. Bir semavi din mensubuydu. Ne kadar yanlış tatbik ederse etsin, putperest bir toplumla Hristiyan bir toplum arasında çok fark vardır. İşte Hazreti İsa'nın bu özelliği, fahri kainat Efendimizin yapacağı mücadelelerle sıkıntı çekmemesi için Roma zulmünü imhaya mecbur olmasıdır. Bu çok önemli bir şeydir. Efendimiz yeryüzüne teşrif ettiği zaman mutlaka onların hakkından gelirdi. Ama Hazreti İsa, Efendimiz'i daha fazla yormamak için büyük bir şer grubunu, Roma şerrini mücadeleyle devirdi. Bunu bir müminin çok hoş bir hizmet olarak tanıması gerekir. Her ne kadar Roma'dan arta kalan Bizans, İslamiyet'in karşısında çeşitli mücadeleler yapmışsa da, dikkat ederseniz Medine Devleti'nin karşısında Bizans çok ciddi bir hareket yapmamıştır. Bilhassa İslamiyet yeni doğduğu zaman, eğer o Hristiyan Roma olmasaydı da vahşi Roma olsaydı, İslamiyet'e çok büyük zararı dokunurdu. Hazreti İsa'nın ikinci özelliği de şudur. Cennet hayatımızda daha henüz Adem'den nesillerin intikal listesi yapılmamışken, yahut yeni yapılmışken, yani herkesin hangi yıl yeryüzüne intikal edeceği, kimlerin veli, kimlerin peygamber, kimlerin asi olarak gelecekleri bir anlamda levh-i mahfusta sıralanırken, peygamberlerin her birisine kendilerinin peygamber olarak gönderilecekleri bildirilmiştir. Yani levh-i mahfusta okunmuştur. Bunlar Adem şu yıl yeryüzüne teşrif edecek, arkasından şu kimseler de peygamber olarak yeryüzüne geleceklerdir diye bildirilince her birisi büyük bir neşeye gark olmuşlar. Bu büyük bir neşe içerisinde adeta tören yapmışlardır. Hazreti İsa ise suratını asmış oturmuştur. Bu çok ilginç bir şeydir. Hazreti İsa'ya Efendimiz rastlamış, "Ya İsa kardeşim, niye canın sıkkın?" demiştir. O da "Ya Muhammed, peygamber olarak gelmektense senin ashabın olarak gelmeyi bekliyordum. Ashabın olarak gelmemi gösteren kader sayfası gelmeyince üzüldüm." demiştir. Efendimiz bundan çok memnun olmuş ve "Cennette her zaman beraberliğimiz var. Sen madem ki benim ümmetimden olmak istemiştin, Allah seni mutlaka bu ümmetten kılacaktır." demiştir. Hazreti İsa'nın aslında kıyamete yakın zamanda tekrar dönme olayı sırf Efendimizin bu duasıyla mümkün, onun da Efendimizin bir askeri olmak zevkini tatması içindir. İşte peygamberlere imanın şüphesiz ki asıl özünde fahri kainat Efendimiz'e imanın ne tarz olması lazım geldiği saklıdır. 5. Ahiret gününe iman. 1. Öldükten sonra dirilmek. Amentümüzün çok önemli bir bölümü ahirete imandır. Yani bir mümin kelime-i şehadet getirdikten sonra müminlik sertifikası alıyor ama bunun vizesi Amentü şartnamesini imzaladıktan sonra çıkıyor. Biz Amentü'nün içinde ahiret gününe iman ettik dediğimiz halde Cenab-ı Hak yetmez diyor. Vel basu badel mevt. Öldükten sonra dirileceğinizi de zikredin. Ona da inandığınızı gösterin diyor. Şu halde ahirete iman genel anlamda çok önemli bir şey ki üst üste iki defa ahirete iman üzerinde durulmuştur. İslam mutasavvıfları özellikle Hazreti Mevlana, Muhyiddin Arabi Hazretleri ahirete imanın fevkalade sıcak olması lazım geldiğini ve imanın böyle laf olsun diye söylenecek bir söz olmadığını, çünkü ahirete tam iman teşekkül etmedikçe Kur'an'a imanın mümkün olmadığını vurgularlar. Bu bakımdan ahirete imanı çok ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum. Ahirete iman genelde bütün dinlerde, hatta bir kısım ateist kimselerde dahi vardır. Ölümle her şey bitmiyor, ölümden sonrası vardır. Zaten ahirete imandan murat, ölümden sonrasının var olduğunu iman etmektir. Ahirete imandaki esas, bu halimizde yeni bir hayata intikal etmeye inanmaktır. Ruhumuz bir başka aleme intikal edecek, başka bir hayata gireceğiz demek, ahirete imanı tamamlamıyor. Onun için dikkat ederseniz, bunun yetmediğini göstermek için, Amentü şartnamemizde ahiret demiyor, ahiret günü diyor. Çünkü ahiret günü deyince ayrı bir anlam taşıyor, bir de ayrıca vel basu badel mevti içine katıyor ki bundan kasıt öldükten sonra dirilmek, ahiretin bir parçası olarak kabul etmektir. Öldükten sonra dirilmekle ahiret arasında bir paralellik vardır. Ama ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanmak biraz daha kolaydır. Öldükten sonra dirileceğine inanmak daha zordur. Hazreti Mevlana öldükten sonra dirileceğine çok ciddi inanmadıkça iman teşekkül etmez diyor. Ahiret gününe imanı çok ciddi olarak kavramamız lazım. Peki niçin amentümüzde ahirete iman şeklinde değil de ahiret gününe iman şeklinde vurgulanmaktadır? İslamiyet'in doğduğu günden beri ölümden sonra bir hayatın var olduğunu inanmak kolaydır. Neden kolaydır? Çünkü bir hayatın bundan ibaret olmadığını ve hayatın bir başka halde devam edeceğine dair insanların içinde sanki içgüdü vardır. Cenab-ı Hak hepimiz cennetten geldiğimiz için bize yeryüzüne gelmeden evvel bir hayat olduğu hissiyatını iç dünyamıza vermiştir. Ölümle her şeyin bitmediğini hissetmek bir tarz ahirete imanın çekirdeğidir. Ama bu çekirdek yeterli değildir. Çünkü semavi dinlerin esası, insanların toplum içerisinde ahlaki bir düzen içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Eğer bir din, mensuplarına bir ahlak çizgisi içerisinde hayat ve mutluluk sağlayamıyorsa, bunun din olması mümkün değildir. Şimdi dinleri eleştirmeye kalkan bazı akılsızlar, bir takım sistemlerin, düşüncelerin, felsefi rejimlerin din yerine ikame olabileceğini iddia ettiler. Bunun olmadığının en iyi örneğini de Rusya Marksizmle verdi. 2. Ahirete iman ve sorumluluk. Bir toplumun içindeki insanlara dinden başka bir şeyle bir nizam veremezsiniz. Dinin nizam içerisinde en önemli faktör mesuliyettir. Eğer bir insan yaşarken yaşadığından mesul olmadığını düşünürse, o insanın yapamayacağı hıyanet, menfaati için yapamayacağı haysiyetsizlik kalmaz. Hiç kimse çıkıp da ben inanmıyorum ama haysiyetli insanım diyemez. Yani bir insan eğer hırsızlık yapmıyorsa, başkalarının malına tecavüz etmiyorsa, bu dinlerin getirdiği geleneksel bir terbiyeden doğmaktadır. Yoksa inanmayan bir insan ki çağımızda gittikçe ateistlerin ne biçim suçlar işlediğini, ateistlerin hadiseler karşısında ne reaksiyon gösterdiklerini görmekteyiz. Binaenaleyh ahiret gününe iman, bir anlamda insanın mesuliyetini zorunlu kılan bir imandır. Eğer bir insan ölümden sonra bir hesap gününün olacağına inanırsa o insan disiplinli yaşamak zorundadır. Ne kadar hatalar işlerse işlesin ama çizgi itibariyle büyük hatalardan kaçar. En basit örnek olarak bugün toplum içerisinde pek çok sıkıntısı olan insan vardır. İntihar noktasına gelir fakat intihar etmez. İslam toplumlarında intiharın çok az olmasının sebeplerinden en büyüğü ahiret gününe imandır. Büyük suçlar özellikle ırza tecavüz suçlarının çok az olmasının sebebi de yine ahirete imanla ilgilidir. Şu halde ahiret gününe imanla Cenab-ı Hakk'ın bizi mecburi olarak sevk ettiği nokta hayatımızın haysiyetinin bir tarz teminatıdır. Onun için ahiret gününe iman diye zikredilmesinin sebebi de sen bugün de yaşamıyorsun. Bir ahiret günü var. Orada bir hesap vereceksin. Buna iman etmedikçe bir insanın İslam imanı ikmal olmuş olmaz ve küfürde kalır. Yani bir insan ben her şeye inanıyorum ama dirilip de tekrar hesap vereceğime inanmıyorum derse iman etmiş olmaz. Bu çok önemli bir maddedir. Bir insanın ölüp de topraktan tekrar çıkarılacağına iman etmek mümkün değildir. Bunu nasıl düşünürsünüz diyen ateist boş zihinler bir şeyi unutuyorlar. Bu tarz düşünce insanoğlunun yaşadığı bütün çağlarda bir takım insanların aklına gelmiştir. Yani bugün insan öldükten sonra dirilir mi diyen adam sanıyor ki bunu kendisi keşfetti. İnsanı çok iyi tanıdı, anatomisini öğrendi. Halbuki 14 asır evvel Efendimizin ahirete imanı da kapsayan Amentü'yü tebliğ ettiği zaman bir kafir geldi. Efendimizin huzurunda çürümüş bir kemiği elinde ufalayarak "Bu mu dirilecek?" dedi. Onun bu sorusunu Cenab-ı Hak cevapladı. Çünkü Efendimiz orada "Allah bu sorunun cevabını verecektir." buyurmuştur. Ve bu sorunun cevabı da Yasin suresinin 78. ayeti ve devamında verilmiştir. Kendi yaratılışını unutup bize misal getirmeye kalktı. Çürümüş kemikleri kim diriltecek diye. De ki, onu ilk önce kim yaratmışsa tekrar o diriltecek. O her şeyin yaratılışını hakkıyla bilendir. 3. Yeşil ağaçtan oksijene dirilme delili. Fevkalade enteresan bir hadise 14 asır önce Cenab-ı Hak öldükten sonra dirilmenin anahtarını bilimsel olarak vermiş. Diyor ki, odur ki yemyeşil ağaçtan size ateş çıkarır, onunla ateşinizi yakarsınız. Yasin suresi 80. Şimdi bu ayet geldiği zaman bu ayetin bilimsel anahtarını ne 14 asır evvel anlamak mümkün ne de 100 sene evvel anlamak mümkün. Çünkü ayet yaktığınız şey yeşil ağaçtan çıkıyor diyor. Bunu daha önceki müfessirler nasıl açıklamışlar? O çağlarda belki hala da vardır. Ağaçlar birbirine sürtülerek ateş çıkarılıyor anlayışı yansıtılıyor. Yani siz bu yaş ağaçtan çakmak yapıyorsunuz veyahut bir kısım müfessirler de ağacı kuruttuktan sonra yakıyorsunuz şeklinde bunu anlamışlar. Halbuki ayet-i kerime net olarak yeşil ağaçtan ateşi çıkaran odur. Siz hep onu yakıyorsunuz diyor. Eğer ateşi çıkaran odur dediği zaman bıraksaydı, kuruduğu zaman yanma anlamını çıkarabilirdiniz. Ama siz hep onu yakıyorsunuz dediği zaman yanma olayı yeşil ağaçtan çıkıyor anlamı ortaya çıkıyor. Yanma olayı nasıl yeşil ağaçtan çıkar? Biliyoruz ki yeryüzünde yakma olayını temsil eden şey oksijendir. Bir şeyi oksijen yakar. Oksijenin varlığı da yeryüzünde ancak yeşil ağaçtan çıkarak teşekkül eder. Yani arzın atmosferindeki oksijen herhangi bir kimyasal ayrışımla, işte arzın ilk günlerindeki o curcunalı, fırtınalı günlerdeki metallerin, ametallerin, gazların ayrışmasından çıkmamıştır. Oksijeni yalnız ve yalnız yeşil ağaç yapar. Şu halde ayet-i kerime net olarak bize oksijeni yapan odur. Hep onu yakıyorsunuz diyor. Öldükten sonra dirilmeyle bunun ne alakası var? Bunun üzerine bir yaklaşım sağlarsak fevkalade ilginç bir alakası var. Çünkü yeşil ağaç oksijeni nasıl yapıyor dediğimiz zaman hemen bakıyoruz ki artı değerli olan karbon arzın atmosferinde, karbondioksit şeklinde daha evvel de vardı. Karbondioksit başka gezegenlerde de vardı. Çünkü karbon bütün gezegenlerin içerisinde bulunan bir maddedir. Ayrıca oksijen herhangi bir vasıta ile çıksa dahi karbon derhal yanarak oksijeni yok ediyor. Yani bir gezegende dolayısıyla dünyamızda oksijenin var olabilmesi için onu mutlaka karbonun elinden kurtarmamız lazım. Burada bir hadise oluyor. Karbonun elinden artı değerli oksijeni aldığınız zaman bunu yaprak yapıyor. Bu yaprak mucizevi sanatıyla yalnız oksijeni almakla kalmıyor, karbonu eksi değerli bir maddeye çeviriyor. Bu öldükten sonra dirilmenin bir anahtarıdır. Karbondioksit dediğimiz maddede karbon artı değerlidir ve ölüdür. Bunun herhangi bir biyolojik özelliği yoktur. Ama karbon ne zamanki oksijeni elinden alınıp da eksi değeri indirgenirse ki bu yaprağın yaptığı mucizevi bir hadisedir. İşte yaprakta meydana gelen bu hadiseyle karbon artı değerden eksi değere geçiyor. Eksi değere geçince de diriliyor. Organik dediğimiz hale geçiyor. Karbon artı değerden eksi değere geçtiği zaman yaprak da bunu şeker zinciri halinde tamamlıyor. Ama o şeker zinciri halinde tamamladığı karbon çeşitli kombinezonlarla en sonunda bütün hücrelerin ana maddesi olan DNA'nın bünyesine geçiyor. Karbon DNA'nın bünyesine geçince de canlanıyor. Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey insanoğlu, senin hayat dediğin şey, maddesel hayatı söylüyoruz, bir karbon atomunun artı değerden eksi değere geçmesinden ibarettir. Ve ben de bunu yaprağa yaptırıyorum. Ve siz bu sayede hem her şeyi yapma şansına sahip oluyorsunuz, hem de o ölü gazın dirildiğini seyrediyorsunuz. Allah o adama cevap verirken diyor ki, yaktığın zaman karbondioksit haline geçip tam ölen, kimyasal olarak ölen, bir varlık dahi yaprağa gelince canlılık kazanıyor ve bu canlılığını karbon molekülündeki bir tek diğer farkıyla icra ediyor. Değil böyle kemik olmak, çürümüş olmak, hayat benim bir tek molekülde bir diğer değişikliği yapmamdan ibarettir. Seni yaksalar dahi ben seni yaprak fonksiyonunda olduğu gibi tekrar hayata dönüştürücü DNA haline getirebiliyorum. O yaprak onu yapıyor, oradan çiçek hasıl oluyor, meyve hasıl oluyor. Bir insanın gazını yaprağa verdiğimiz zaman o karbondioksit en sonunda hayat zincirinin içerisine geliyor. Ben bunu gözünüzün önünde yapıyorum. Seyrettiriyorum ki siz öldükten sonra dirilmeye, sakat zihinlerle yanaşmayın. Kur'an'ın verdiği bu muhteşem cevaptan sonra şimdi bir an için zihinlerimizi yaklaştıralım. Kur'an, ilk yapan kimse sonradan dirilten de odur diye bir anahtar veriyor. İlk yaptığı şey nedir? İnsan için verilen genetik bir karttır. Şimdi ayet-i kerime, ilk yapan yeniden yapamaz mı? Elbette yapar dediği zaman bunu çok dikkatle dinlemek lazım. İlk yaptığını bulmak lazım. İlk yaptığı neydi? Bir insana bir genetik kart veriyor. Meni hücresi içerisinde ve yumurta hücresi içerisinde bu genetik kartın büyüklüğü 1 mikrondan daha az. Yani şöyle kabul edebiliriz. Bir insanın genetik kartını aldığınız zaman bunu işleyip insan haline getirmek için, hatta insandan çıkararak canlıları düşünelim, bir canlının genetik kartını aldığınız zaman bu 1 mikrondan daha küçük bir zerreciktir. Yani bunun aşağı yukarı 1 milyar tanesi bir toplu iğne başı kadar eder. Bu genetik kartlar bu kadar küçüktür. 4. Genetik kartların hayata geçişi. Şimdi bu genetik kartları Cenab-ı Hak nasıl hayata intikal ettiriyor? Bu genetik kartları nasıl sergiliyor? Bunun 3 tarzı var. Bunlardan bir tanesi yumurta stilinde hayatını devam ettirmesidir. Yani genetik kartı canlı yumurta şeklinde bırakıyor ve o kendi içerisinde oluşa oluşa bir canlı meydana getiriyor. İkincisi, genetik kart toprakta açıyor. Bir meyvenin, bir sebzenin, bir çiçeğin genetik kartlarını düşünün. Bir tohum diye attığımız bir hercai menekşenin yaprağında bir takım şekiller vardır. Bu da envai çeşit boyaların, renklerin mecmuasını temsil eder. O görüntü aslında toprağın içerisine atılan o menekşeye ait genetik kartın açılmasından ibarettir. Aslında o genetik kart toprağın içerisinde açıl diye emredildiği için açılmıştır. Üçüncüsü de hayvanın yumurtasındadır. Genetik kartı sen yumurta içinde açıl diye emredildiği için açılmıştır. Bir takım canlıların ve bu arada insanın da genetik kartı anne rahminde açılıyor. Yani insanın oluşması bir genetik kartın açılmasından ibarettir. İnsan bir fabrikaya sokulup envai çeşit vidaları takılan bir makine değildir. Mineciğin de mineceği bir genetik kart, bir şifredir. Bu şifreyi Cenab-ı Hak insanların karnında açtırıyor. Bitkide de toprağın içerisinde açıyor. Yani toprak bir çiçeğin annesidir. Şimdi bunları topluca düşündüğünüz zaman insanoğlunun genetik kartını Cenab-ı Hak illa annenin karnında açarım diye bir değişmez biyolojik yasa koymuş değildir. Bu genetik kartı açmasını bilirsen açabilirsin. İşte şimdi insanlar uğraşıyor. Yok tüp bebekten geçelim de yok kavanozda bebek yapalım da diye. Şu halde bilimler bu genetik kartın insan haline nasıl gelebildiğini bildiği için niye sadece annede olsun ki diyor. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın genetik kartı anne karnında geliştirmesinin bir özel hikmeti var. Nedir bu özel hikmet? Şefkati ve sevgiyi tanıtmak içindir. Anne ile evlat arasındaki o yakınlığı, eşler arasındaki o sevgiyi zenginleştirmek için genetik karta böyle bir macera vermiştir. Yoksa Cenab-ı Hak muhtaç değildir. Şöyle bir hesap yapsak, Hazreti Adem'den bugüne kadar gelmiş geçmiş insanlar 8 milyar, bundan sonra da 5 milyar daha gelsin. 10-12 milyar insanın genetik kartının hepsini toplasanız bir bardağı doldurmaz. Bu genetik kartları toprağa serpseniz ve Cenab-ı Hak emretse, ol dese, her birisi bir insan olacak demektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın genetik karta verdiği hususiyeti, bu genetik kartın bu kadar küçük bir zerresinin toprakta nasıl bir ağaca sır vermişse, insanın da genetik kartının toprakta hadi bakalım başla dese, tıkır tıkır o genetik kart işlemeye başlayacak. Kaldı ki bir ölü toprağa intikal ettikten sonra genetik kartlarının toprak içerisinde kaldığı kesindir. Ama çürümüş olur, hücre bitmiş olur ama genetik kart kalır. O minicik şey DNA'nın çok özel şekilde dizelenmiş genetik kartı kalır. Şimdi bunları düşünürseniz bilimsel olarak insanın dirilmesi imkansız değildir. Bilakis çok mümkündür. Bu bir iradedir. Zaten Cenab-ı Hakk'ın canlılar arasında verdiği farklılık bir matematik irade tercihidir. Beyin hücresiyle yaprak hücresinin, arının kanadındaki bir hücreyle karaciğer hücresinin arasında yapısal olarak fark yoktur. Hepsi de DNA dediğimiz RNA yapılı bir zincirin şifre kartıdır. Ona o şifreyi kanat olacak biçimde açtırıyor, ötekisini de beyin hücresi olacak şekilde açtırıyor.